Balkanlara yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yayılan sesimize önce Balkanlara gidiyoruz. Sonrasında da bütün dünyayı kucaklıyor sesimiz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kadriye Şener hazırlıyor programı. Bugün Sefa Aktan'la çalışıyoruz. Teknik Masa'da ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Balkanlara yolculuk net.tr adresinde yine biz varız. Eğer WhatsApp'tan mesaj atmak isterseniz orada da 090-505-756-0150 WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenlerimiz, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesi filme alınıyor. Sadık Ahmet ömrünü Batı Trakya'daki insanlarımızın uluslararası anlaşmalara dayanan haklarının kazanımına adamış, bu dava uğruna büyük mücadeleler vermişti. Bütün baskılara, engellemelere, tehditlere, hapis cezasına rağmen son nefesine kadar birlikte oldu Batı Trakya Türkleriyle. 48 yıllık ömrü ne yazık ki Gümülcine yakınlarında geçirdiği bir trafik kazasının ardından 24 Temmuz 1995 günü sona erdi. Yönetmenliğini Hakan Yonatan üstlendiği film için binlerce sayfalık döküman tarandı, onlarca röportaj ve mülakat dinlendi. Senaryo Sadık Ahmet'in ailesiyle birlikte büyük titizlikle kaleme alındı. Biz şimdi bu konuda sohbet edeceğiz Doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet'le. Merhaba Işık Hanım.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza. Sesinizle katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz biz size. Eşiniz Sadık Ahmet'in hayatının filme alınmasının sizde uyandırmış olduğu duygu ve düşünceleri öğrenerek başlayabilir miyiz sohbetimize?
Evet, öncelikle teşekkür ediyorum beni bu yayınla dinleyicilerle bu kontağı sağladığınız için. TRT ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük bir heyecan uyandırdı. Bu filmin, Sadık Ahmet'in, liderimizin bu hayatı beyaz perdeye geçmesi, bu sahnelerde izlenmesi için biz çok heyecanlıyız ve çok mutlu ve gururluyuz. Hı hı.
Çok güzel. Peki bu süreci biraz bize anlatabilir misiniz? Film ekibinin senaryo yazım ve film çekim sürecinde sizinle yaptığı ortak çalışmalar, bu süreç nasıl ilerledi, nasıl başladı, gelişmesi ve bu noktaya gelişi biraz daha anlatabilir misiniz bize Işık Hanım?
Vallahi bu süreç çok güzel yönetildiğine inanıyorum. Daha öncelerden de teklif almıştık ama bu ekibin çok ciddi bir ekip olduğunu karar verdik aile olarak. Ben, oğlum ve kızım. Titizlikle üzerinde çalışıldı ve çok güzel bir senaryo hazırlandı. Hı hı. Biz muvaffakatımızı verdik ve bu işe başladık. Yani güzel bir ekip, çok güçlü bir kadro var. Hı hı. Yani böyle oldu. Biz çok memnunuz. Hı
hı. Peki Sadık Ahmet'in hayatından kısaca bize bahsedebilir misiniz?
Valla Sadık Ahmet'in hayatı çok zor bir hayattı. Onun hayatı, o zaten kendisini doktordu, genel cerrahtı, çok iyi bir aile reisiydi, çok iyi bir eşti, çok iyi bir babaydı. Hı hı. Ama her şeyden çocuklarına, ailesine çok düşkündü ama toplumuna da çok düşkündü. Davasına karşı çok inançlı bir insandı. Zaten hem ailesine, hem dinine, hem milletine inançlı bir insandı Sadık Ahmet. Hı hı. Kendine bu davayı adamıştı. Önce milleti davası onlar geliyordu, onlarla görüşmeleri oluyordu. En sonunda evine geliyordu ama iyi bir aile reisiydi.
Çok güzel.
Ben onun soyadını taşıdığım için çok mutlu ve gururluyum.
Ne güzel, ne mutlu size. Eminim film izlediğiniz zaman da, izleyeceğiniz zaman da çok büyük bir heyecan duyacaksınızdır diye düşünüyorum. Işık Hanım, ne dersiniz?
Aynen. Aynen, çok heyecanlanacağım. Ben daha önce de bazı işte liderlerin şeylerini, hayatlarını hem okudum hem izledim ama bu Sadık Ahmet sanki daha ayrıcalıklı olacakmış gibime geliyor.
Tabii.
Çünkü hak ediyor bunu. Ve bu davaya da inanan işte bu yapım şirket, medyaya gelin şirketi çok güzel aldık bir kadroyla. Bir işte ne kadar anlatabilir bu kadar bir saat içerisinde. Evet. Ama en güzelini yapacaklarına inanıyorum inşallah. Allah mahcup etmez. Peki. Beraber izleriz. Çok heyecanlanacağım. Kesin. Gerçekten. Hepimiz çok şeyleri de daha da bilmek istemiyorum. Çünkü orada görmek istiyorum.
Değil mi? Değil mi? Haklısınız. Haklısınız.
Yani şaşırıyorum. Hiç böyle çok çok duyguluyum. Şaşkınım. İşte ben işte beyaz perdede nasıl olacaksam hiç bilmiyorum. Böyle bir şey yaşamadım.
Tabii
hiç,
tabii.
Bu liderin
olağanüstü bir şey.
Eşiydim. Evet, ama hiç böyle ben protokolde oturdum hiç hatırlamıyorum. Rahmetli milletvekili kendi şeyde. Şimdi de en önde bir değer veriliyor bana. Neyse. Bundan da çok duyguluyum. Çok şeye karşı böyle bir beklentim yoktu hayatta. Sadece çocuklarım ve torunlarım için yaşıyordum. Ama şimdi toplum, davam, Sadık Ahmet, film, her şey hayatımızda birbiri böyle eklendikçe
çok güzel.
Daha da güzelleşiyor.
Ne güzel.
Onu kaybettim. Çok özlüyorum. Çok seviyordum onu. Çok duyguluyum ama topluma mal olmuş bir liderdi. O yüzden herkes ondan bahsedince ben de onlara katılıyorum. Evet, öyleydi, böyle diye anlatıyorum. Kendime de inanamıyorum böyle bir insana. Yani bir eş olarak bunları anlatacağım hiç aklıma gelmiyordu.
Yani şey değil mi Işık Hanım, insan hani içinde yaşarken bazı şeyleri çok fark etmiyor. Uzaktan baktığınızda aynen. Ya da o ortam ya da kişiler değiştikten sonra başroldeki oyuncu gidiyor ve siz onun yanındaki en kıymetlisi olarak olaylara daha başka bir gözle bakabiliyorsunuz, değil mi?
Aynen, aynen öyle. Başroldekiler de bunu hazmetmiş insanlar. İnşallah güzel eser göreceğiz.
Siz oyuncular anlamında de söylediniz. Tamam. Tamam, anladım. Aynen. Ben de sizin hayatınızın başrolündeki Sadık Ahmet'ten bahsetmiştim ama o da ayrı konu tabii. Şimdi onu da zaten Muhammed Bey'le konuşacağız biz. Çok teşekkür ederiz Işık Hanım. Bu özel gününüzde açıkçası çok heyecanlı olacağınız ama bir taraftan da çok hüzünlü olacağınız da şimdiden söyleyebilirim. Kendinizi hazırlayın
hüzne. Hüzne bekliyoruz. Beraber
izleriz. İnşallah. Allah nasip ederse. Teşekkür ederiz.
Sevgi
dinleyenlerimiz Doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet'le birlikteydik biz. Şimdi de Doktor Sadık Ahmet filminin proje tasarımcısı Muhammed Usta bizimle birlikte olacak sevgi dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkürler.
Sadık Ahmet'in hayatına dair film çekme fikri nasıl oluştu Muhammed Bey?
Çok pardon. Hemen sesim yankı yapıyor kendime.
Tamam. Biz yayında çok güzel duyuyoruz sizi.
Tabii ki.
Siz de koşullarınızı ayarlarsanız sohbetimize devam ederiz.
Tamam, şu an müsait.
Çok güzel.
Peki, alabilir miyim?
Evet, Doktor Sadık Ahmet'in hayatına dair bir film çekme fikri nasıl oluştu?
Ya Doktor Sadık Ahmet benim aslında üniversitede bitirme tezimdi.
Aa, çok ilginç.
Evet, bitirme tezimdi. O dönem hayatına bakarken, ilgilenirken çok fazla filme malzeme olabilecek bir hayat gördük. Akabinde aileyle önce kızı Funda Hanım'la daha sonra eşi Işık Hanım, oğlu Levent Bey'le bir görüşme sonrasında yaklaşık 4 yıllık bir ön çalışma ile birlikte 4. yılın sonunda artık bir sinema filmi haline getirdik.
Yani zaten Muhammed ve siz bu konu üzerine tez yazdıysanız yeteri kadar doküman sizde var. İşler kolay gibi sanki. Ne dersiniz?
Evet. Ama tabii ki burada şimdi tez dediğimiz konu biraz daha belgeselvari konuları kapsıyor.
Tabii.
Ama şimdi aileyle yaptığımız mülakatlar, Doktor Sadık Ahmet'in 600 sayfayı bulan hapishane günlükleri gibi çok özel detaylarla birlikte bir senaryo ortaya çıktı.
Evet.
Türkiye'nin şu an en büyük oyuncularını ikna edebilecek bir senaryo var. Mutluyuz.
Harika. Peki film yapım ekibi, oyuncu kadrosu dediniz siz. Bu evet. Ekip kimlerden oluşuyor diye sorsak hani... yani bu gizli bir bilgi midir yoksa paylaşılabilir mi?
Basına yansıdı zaten, söyleyebiliriz. Doktor Sadık Ahmet'i başrol oyuncumuz Turgay Aydın oynuyor. Turgay Aydın Almanya'da birçok ödül almış çok iyi bir tiyatrocu. Doktor Sadık Ahmet'e çok benziyor. Eşi Işık Hanım'ı bugün yan yanalar birlikteler. Nur Fettahoğlu hanımefendi oynuyor.
Çok güzel.
Filmin kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Suzan Kardeş, Taner Rumeli, Burak Tatıbul gibi çok çok iyi oyuncular var.
Çok güzel.
Bu kadar güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getirmek aslında zaten kolay böyle değil. Bir hikaye yakışırdı.
Değil mi? Evet.
Evet.
Çok güzel. Peki film hazırlık sürecinde nasıl bir çalışma yapıldı? Hani ben
filmin son hafta hazırlığındayız. Önümüzdeki hafta 22 Ağustos Salı günü filmimiz sete çıkıyor. Şu an bütün ekibimiz Edirne'de çalışıyor. Edirne ve İstanbul bir kısmı Bursa olmak üzere dış çekimleri de ufak bir ekiple Kuzey Makedonya olmak üzere yaklaşık 8-10 haftalık bir çekim takvimimiz var. Akabinde Ocak 2024 ayında vizyonda olacağız.
Peki Muhammed Usta acaba Sadık Ahmet'in, Doktor Sadık Ahmet'in hayatının hangi dönemine özellikle odaklandınız yoksa tümü mü?
Ya Türkiye'de biyografi filmlerinde genelde şöyle bir hata yapılıyor. Çocukluğundan itibaren alıp tamamen böyle bir aslında duygusal dramaya döndürüyorlar işi. Ama Sadık Ahmet dediğimiz zaman karakterin oluşumu zaten doğuştan bir lider. Bir liderlik dönemini aslında ele alıyoruz. 1985 yılında bir imza kampanyasıyla Sadık Ahmet mücadelesine başlıyor. Biz mücadele öncesi Batı Trakya ve Sadık Ahmet'in yaşadığı o mazlum toplumu gösterip akabinde bu toplumun içerisinden çıkan bir liderin kendi hayat hikayesiyle birlikte duygusal aile hikayelerini anlatan bir 1985 ve 95 yılını ağırlıklı alan bir 10 yıllık dönemi aslında konu alıyor.
Tamam, çok güzel. Peki siz çekimlerin hangi şehirlerde olduğunu söylediniz. Edirne, İstanbul, Bursa dediniz. Bir de Makedonya dış çekimler doğru mu?
Kuzey Makedonya'da evet birkaç dış çekimimiz olacak.
Çok çok güzel. Peki siz dediniz ki 6 ila 8 hafta bu kısa bir süre değil mi sizin için?
Yok, 8 ila 10 hafta.
8 ila 10 hafta. Yine kısa geldi bana. Bu kadar dev bir proje ki yani hani öngörüde bulunmak kolay mıdır? Bilmediğim bir şey için soruyorum ben bunu.
Yok şöyle, biz zaten uzun bir öncülük dönemi geçirdik. 14. haftamızdayız ön hazırlıkta.
Çekimler için haftada... ayrılan süre bu değil mi?
Bu hayır, ön hazırlık. Çekimler için kostüm, dekor, sanat, mekan... Birçok hazırlığı etme kolaylaştırmak için yapılan bir ön hazırlık, pre-production dediğimiz kısım.
Tamam.
14 hafta gibi bir şey.
Bu öncesi, bugüne gelene
evet,
kadar.
Öncesi, bugüne gelene kadar.
Siz 22'si haftada, dediniz. 22'si,
evet,
7.
Evet, 8 haftada Türkiye'deki sinema sektörü için gayet iyi bir ideal süre aslında.
Öyle midir? Tamam.
Evet,
tamam.
Evet. 2 aylık bir süreç. Çünkü 120... sayfalık bir senaryoyu düşünürsek 8 hafta 6 iş gününden 48 gün yapar. Yaklaşık günde 2,5-3 sayfalık bir çekim gayet normal.
Çok güzel, tamam, doğru söylüyorsunuz. Böyle rakamları indirdiğimiz zaman biraz daha hani evet. olabilir görünüyor insana.
Evet,
çünkü
evet.
Yani gerçekten zor bir iş, hani tek bir plan değil, bir sürü plandan çekiliyor. Zor bir süreç.
Tabii.
Size hepinize çok büyük kolaylıklar. Bir de büyük
çok
bir ihtimalle dileriz ki çekimlerin başladığı zaman sıcaklıklar da birazcık daha düşmüş olur değil mi Muhammed
evet,
Bey?
Evet evet. Ya biz rahmetlinin bize her anlamda destek verdiğine inanıyoruz. Zaten ailesi çok kıymetli bir aile. Özellikle eşi Işık Hanım tüm süreçlerde bizimle birlikteydi. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Hem oğlu hem kızı ya inanılmaz insanlar. Sultan Mehmet ile alakalı zaten bizim hayatta tevafuk olduğuna inandığımız bir mesele var. Rahmetli Doktor Sadık Ahmet, ben doktor olmasaydım ya çok iyi bir iş adamı olup toplumuma ekmek sağlayayım, onlara maddi olarak destek olayım istermiş. Ya da hukuk okuyup çok iyi bir avukat, savcı olup toplumun haklarını savunayım gibi bir ideali varmış. Kaderin cilvesi çocuklarına demek ki o duygu geçmiş ki oğlu çok iyi bir iş adamı olmuş. Evet. Kızı Türkiye'nin en ünlü avukatlarından bir tanesi.
Hukukçu, harika, harika.
Evet. Ne yani güzel. Öyle çok güzel duygusal şeyler de var.
Ne güzel, çok güzel.
Yani
çok...
biz Sadık Ahmet ailesinden de çok mutluyuz. İnanılmaz bir aile. Onlarla tanışmaktan da çok büyük şeref duyuyoruz.
Harika. Biz de heyecanla bekliyoruz. Peki vizyona gösterime gireceği tarih olarak bir öngörünüz olabiliyor mu?
Var. Evet. Ocak 2024 tarihinde vizyonda olacağız. Sadık Ahmet'in doğum günü haftasında.
Aa, harika. Ne zaman doğmuş Sadık Ahmet?
Sadık Ahmet 7 Ocak 1947'de. Sinemalar Türkiye'de cuma günü vizyona girdiği için biz 5 Ocak günü vizyonda olacağız.
Tamam, peki. Onun dışında hangi ülkelerde gösterime girmesini planlıyorsunuz?
Doğu Avrupa, Orta Doğu ve özellikle Avrupa sinemasında vizyon olacak. Azerbaycan'da ve Türk dünyasında. Zaten çok ciddi bir izleyici sayısına ulaşacağız.
Mutlaka.
Filmin zaten ilk ön gösterimini de Korkut Ata Film Festivali'nde yapmayı düşünüyoruz. Aralık ayında gerçekleşecek bir Korkut Ata Film Festivali var.
Çok güzel.
Türk dünyasını kapsayan.
Çok güzel.
Filmimizin ilk gösterimi orada yapacağız inşallah.
Çok güzel. Muhammed Usta, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Ben çok teşekkür ederim.
Ve şansınızın bol olmasını, bütün düşündüğünüz her adımın böyle sular seller
İnşallah.
Gibi akıp vizyona kadar gelebilmenizi umut ediyoruz biz.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz Yasemin Hanım.
Hoşçakalın Muhammed Bey.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Sadık Ahmet filminin proje tasarımcısı Muhammed Usta ile sohbet ettik. Ve şimdi de Doktor Sadık Ahmet filminin tanıtım müziği olan şarkıyla devam ediyoruz.
Stay. Bir de
Evet, biz şimdi bir sohbete başlamıştık tabii. Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi hocamız. Belki sohbetin ortasından başlayacağımızı düşünüyorsunuz. Hayır, ben başa döneceğim. Evet, Binili'deki Osmanlı mirası eserlerden söz ediyorduk sevgili dinleyenlerimiz siz yokken. 1462'de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan ve Balkan Savaşları'na kadar Osmanlı egemenliğinde kalan bir ada, Midilli Adası. Osmanlı döneminden kalan eserler açısından oldukça zengin. Hem bulunduğu yeri konuşacağız, hem bir taraftan tarihçesini konuşacağız ve orada bulunan camiler, hanlar, hamamlar, medreseler, neler var, ne kadarı kullanılıyor, bunlardan bahsedeceğiz. Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, hocam, Midilli Adası dediğimizde bizim gözümüze bir Ege canlanır ve bizim de Türklerle, Osmanlı'yla bağlantısı şöyle bir tarihçi olarak bize anlatacak olursanız.
Evet, konum itibariyle Midilli Adası Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alır. Bugünkü Bergama ve Ayvalık'ın tam karşısı oluyor. Ada aslında Ege'de en büyük adalardan biri. 1630 kilometre karelik bir adadan bahsediyoruz. Ve üçgen formunda bir adadan bahsediyoruz. Adanın Yunanca adı Mitilini.
Mitilini.
Bizde Midilli. Batıda Mitilen. Ancak resmi adı, bugünkü resmi adı Lesbos.
Lesbos.
Lesbos da adada uzun süre sadece kadınlar yaşadığı için yani erkeklerin belli manastırlarından dolayı, yani bir manastırı var kolonide. Kolonya biz diyoruz. Onlar koloni diyor. Koloni diyor. Orada bir büyük manastırda ki şeyden adaya erkeklerin girmesi yasak olduğundan Lesbos ismini vermişler. Yani günümüzdeki adı, resmi adı Lesbos.
Lesbos.
Ada aslında bizim Osmanlı'yla veya Türklerle ilk bağlantısı 1055 yılında Selçuklu döneminde Çaka Bey'in küçük donanmasıyla ada fethediliyor. Ancak kısa süre bu
hakimiyet sürüyor.
Hemen ardından Bizansların eline geçiyor ve uzun süre Bizans'ın elinde kalıyor. Ancak sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi ada 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde ve bizzat Fatih Sultan Mehmet'in katıldığı bir seferde Mahmut Paşa'nın donanmasıyla ada kuşatılıyor ve Osmanlı idaresine katılıyor. Osmanlı idaresine katılınca veya Osmanlı'nın fetih sebebi olarak, yani durup dururken Osmanlı orayı niye fethetti? Ada Bizans'ın elindeyken adanın dükü Dorino, o dönemdeki Bizans dükü Dorino, İtalyan ve İspanyol korsanlara adayı konuşlanmasına müsaade ettiği için, ada da Ege'deki ticari yolu da engellediği için, daha doğrusu Çanakkale Boğazı'na giden yol güzergahında da olduğundan Osmanlı rahatsız olmuş ve bu korsanların bölgeden çıkarılmasını istemiş. Ancak bunu yapmayınca adanın fethi kararı verilmiş. Yani durup dururken değil de, yani bir sebep, gerekçe olarak bu gösteriliyor kaynaklarda. Ancak fetihten sonra hemen adadaki bu korsanlar, tabii İtalyan ve korsanları Osmanlı donanmalarına zarar verdiği için bunlar öldürülüyor. Adadaki gayrimüslim nüfusun bir kısmı, daha doğrusu inşaat şeyinden anlayan kesim, nüfus İstanbul'a götürülüyor. Ve İstanbul'da bunlara imtiyazlar verilip İstanbul'daki ev inşaatlarında kullanılıyor. Adaya da bir Türk nüfus
gidiyor,
gönderiliyor. Anadolu'dan ve Rumeli'den. Bildiğiniz gibi o dönemde, yani bahsettiğimiz 1462'de zaten Makedonya, Tesalya bölgesi, Yunanistan'ın Arnavutluk bölgesi, Bulgaristan'ın Doğu Bulgaristan falan, Kosova, bunlar Arnavutluk Osmanlı idaresinde. O bölgelerden ve Anadolu'dan Saruhanlı oğullarından nüfus, Türk nüfusu yerleştiriliyor. adadaki bu nüfusun içinde yani en önemlisi Tesalya bölgesinden, daha doğrusu Makedonya bölgesinden, Yenice Vardar'dan Evrenus oğullarının sülalesinden olan Yakup Bey'i de bu nüfusun aktarımında, daha doğrusu iskanda, o da adaya yerleştiriliyor.
Evet.
Yakup Bey Yakup Bey'in, Evrenus oğullarından olan Yakup Bey'in adaya getirilmesiyle ilk Sancak Bey'i kuruluyor adada ve iki kadılık Sancak Bey'i de, yani sadece Midilli değil, Sakız Adası ile birlikte Midilli Sancağı olarak geçer Osmanlı idaresinde. Hı. Başına da Yakup Bey oturtuluyor. Yakup Bey'in işte filmlerde de olmuştu bu Hızır Bey olarak 4 tane oğlu var.
Hmm.
Oruç Bey, Hızır Bey ve diğer oğulları. Diğer oğulları işte bu korsan işlerinde şehit oluyor. Hızır Bey de hayatta kalıyor.
Korsan
Hızır
işi.
Bey de Hızır Bey de sonradan ismi Hayrettin Paşa olarak geçer ve Bahr-ı Sefil dediğimiz, yani Akdeniz bölgesinde Osmanlı donanmasının başına geçiyor.
Evet, Barbaros Hayrettin
Paşa. Şimdi böyle bir hikayeden sonra biz, daha doğrusu böyle bir tarihi geçmişten sonra, adanın önemli coğrafi yeri Olimpos Dağı da burada. Ya yani meşhur Olimpos, Yunanlılar için antik dönemde tanrılarının göke ulaştığı yer olarak Olimpos Dağı da yakın 1000 metrelik rakımla bu adada yer alır. Ada uzun süre Osmanlı döneminde kaldığında burada zeytin ve narenciye işleri çok yaygın. Yani tarımsal arazisi de var, dağlık arazisi de var ve bölge tamamen zeytinle, yani zeytin ağaçlarıyla çok zengin ve zeytinle ilgili günümüzde, yani daha Osmanlı döneminde işte sabun fabrikası, zeytin imalathaneleri Osmanlı döneminden kalan hala şeyde duruyor. Tabii kullanım amaçları değişmiş ama yapılar duruyor. Şimdi bunun yanında bir de nüfusa bakacak olursak, yani nüfus dağılımına, demografiye bakacak olursak, 1462'den sonra esas tahrir defterlerinde 1474 tarihli tahrir defterinde adada Türk nüfus şeye göre, gayrimüslimlere göre %40 ile %60, yani Müslüman nüfus daha az.
Ha.
Hristiyan nüfus daha fazla. Tamam. Sonradan 1530'larda bu denge tersine dönüyor. Yani tamamen şeye geçiyor. 1470 bu nüfusun az olması ve nüfus demografinin şeyinde depremler geçiriyor ada. Adanın depremlerden ve veba hastalığından Türklerin belli kalbur üstü belli bir nüfus tekrar İstanbul'a dönüyor veya Anakara'ya, yani Anadolu'ya geçiyor. Bütün bunlardan esas yaşanan bir tarihi olay 1474'te adayı Venedikliler kuşatıyor. Ve Venedikliler kuşattığında adayı tekrar Sinan Paşa ve Hersekli Ahmet Paşa bu kuşatmayı bozuyor ve adayı tekrar Venediklilerin eline geçmeden tekrar adanın hakimiyetine Osmanlı sahip oluyor. Nitekim bu fetihle ilgili şair Firdevsi'nin de şeyi var, Kutbunname adlı kitabında bu fetihten, daha doğrusu bu kuşatmadan bahsediyor. Midilli Adası dediğimiz bölge bugün esas Osmanlı'dan çıkışı Londra Anlaşması'yla, yani Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı patlak verince Osmanlı hakimiyeti burada biraz zayıflıyor ve bu zayıflamadan fırsat Londra Anlaşması'yla, yani İtalyanlar, İngilizler adaya kuşatmalar yapıyor. İngilizlerin yaptığı kuşatma ve Fransızların yaptığı kuşatmalar, daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin onlara olan borcunu ödememe olarak gösteriliyor. Yani borçlarını ödememesinden dolayı adayı zapt etmeye kalkıyorlar. Yani adayı işgal etmeye kalkıyorlar. İşte bu sırada ada Londra Anlaşması'yla Yunanistan'a veriliyor. İngiltere'ye, İngiltere'de Yunanistan'a devrediyor. Bu şekilde bir tarihi geçmişten bahsederken 1887 tahrir, daha doğrusu salnamede nüfusun tekrar gayrimüslimlerle hemen hemen aynı. Bu tahrir, bu salnamede 61 cami adanın tamamında. 38 hamamdan bahsediliyor. Yani bu salnameler yıllıklardır Osmanlı'da. Yani her iki yılda bir bölgeden yenileniyor. Bölgenin vergiyi ve diğer gelirlerini toplamak için nüfus da dahil ediliyor. Yani gelir toplama şeyi Osmanlı'nın kalem gelir kalemlerini belirlemek için. Burada 61 cami, 38 hamam, 7 tekke, 4 medrese ve en önemlisi de biz yani 100'den fazla çeşme yapılıyor. Adalarda en büyük sıkıntı sudur. Adadaki diğer şey önemli bir bizler için yani Türkiye için ve günümüz radyo dinleyicilerimiz için önemli olan şey 1877'de ve 1877-84 yılları arasında şair meşhur şairimiz Namık Kemal de burada idarecilik kaymakamlık görevini yapıyor. İstanbul'dan sürgün olarak kaymakam görevine gönderiliyor ve burada Namık Kemal vatan mersiyesini burada yazıyor. Yani şimdi bu şeylerden bütün tarihi geçmiş bu olunca adanın adada günümüzde 113 yapı var Osmanlı dönemine ait.
Evet.
Ayakta olan, kısmen ayakta olan restorasyonu yapılmış.
Az evvel saymış olduklarınızla beraber mi hocam? Bu, hani camiler, medreseler.
Ayakta olan yok. Şu anda ayakta 11 cami var bütün cami, adada.
Onlar hariç.
Onlar diğer kayıtlarda geçen. Tamam. Yani salnamede ve tahrir defterlerinde geçen.
Tamam.
Ancak günümüzde biz Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı TİKA Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bir araştırma bölgeye arazi çalışmasında hem vakıf mallarının tespitini yapmak için iki yıl çalıştık. Evet. Yani bu iki yılda hem arşiv belgelerinden 100'e yakın vakfiye tespit ettik. Bunun yanında yakın 200'den fazla BOA dediğimiz Cumhurbaşkanlığı, eskiden Başbakanlık Arşivi, şimdi Cumhurbaşkanlığı Arşivi belgeler tespit ettik. Oradaki vakıf mallarının tespiti için.
Evet.
Çünkü Türkiye vatandaşı olan ancak malları orada kalan kişiler de var. Vakıflar da var. Yani burada işte orada kalan kaç dükkan varsa, kaç şey varsa yani günümüzde 11 cami ayakta var adanın tamamında. 4'ü merkezde yani Midilli'de. Midilli'nin Midilli Adası'nda 3 önemli bölge var. Midilli şehri, Molivos yani Molova biz diyoruz Türkçe. Onlar Molivos günümüzdeki adı. Bir de Sigri. Bir de Koloni. Dediğimiz 3-4 bölge şeyi
dört,
ama Osmanlı idaresinde 3 tane garnizon kuruluyor ve 3 tane büyük kale var. Birisi Midilli'de, diğeri Sigri'de ve Molivos'ta ve büyük garnizonlar kuruyor. Bu korsanlardan koruması için adayı. Bu yapıların içinde yani bu bahsettiğimiz günümüzdeki 11 yapıdan 4 cami, 11 camiden 4'ü şehirde ve 4'ü de diğer 8'i de şehir dışında köylerde ve diğer bölgelerde Molivos'ta. Bunların 4 medrese var. 6 tane hamam ayakta var. 3 tane köprü var. 4 tane Bektaşilere ve Mevlevilere ait bir yer büyük tekke, bir de Halvetilere ait bir tekke, bir de bir tekke daha var ama Kadirilere, Kadiri tarikatına ait olduğunu düşünüyoruz. Bütün bunları topladığımızda bir de önemli günümüzde ayakta kalan günümüzdeki Midilli Belediyesi'nin olduğu bizim hükümet binası. Yani Sancak Beyliği binası olarak kullanılan yapı Midilli Belediyesi'ne ait şu anda. Tamam. Karakol binamız var, gümrük binamız var ayakta olan. Bir de yapılardan, önemli yapılardan günümüzde atıl durumda olan camiler var. Hı-hı. Yalı Camii, Abdülbaki Efendi Camii olarak kayıtlarda geçer ama onlar Yalı Camii ismiyle, turizm rehberinde Yalı Camii olarak geçer. Tamam. Bunun vakıf mallarını tespit ettik. Tarlaları, işte bağları, bahçeleri, zeytinlikleri, dükkanları falan. Bütün vakıf mallarını da yerinde tespit ettik. Diğer önemli Molivos'ta Hasan Reis, yani Cezayirli Hasan Paşa ait cami ve diğer vakıf eserleri. Bunun yanında Kalealtı Hasan Paşa Hamamı, Midilli Çarşı içinde cami, İbrahim Kaplan Camii, bu da Midilli şehir merkezinde, Defterdar Mehmet Bey'e ait bir yetimhane binası, bu da ayakta. Bir de Sigri'de kale var ve Hamidiye Medresesi var. Hamidiye Medresesi bugün kilise olarak, medreseyi kiliseye veya manastıra dönüştürmüşler. Diğer camiler atıl durumda, birkaç yapı var. Bunlar kısmen restore edilmiş. Hı hı. Bunun en önemli yapılardan bizim bahsettiğimiz Midilli'de toparlayacak olursak, yakın 113 yapı var. Bu yapıların içinde dediğim gibi dini yapılar var, sosyal yapılar var. Yani köprülerden çeşmeler, çok çeşme var. Bunların sayısı yakın, 60'a yakın çeşme var. Yani her bölgede var. Bütün bunların vakıf mallarını topladığımızda 113 vakıf eseri ortaya çıkıyor.
Evet. Bütün, peki, evet. Siz de büyük bir ihtimalle bu komite gittik, tespit ettik dediniz ya hocam. O komiteyle birlikteydiniz herhalde, değil mi?
Evet. Ekip başı bendim. Ekiple birlikte yapıların hem yerinde fotoğraflama ve ölçme şeyleri, hem de arşivde bizzat belgeleri okuyup, tarayıp, belgelerle yapıları, mevcudiyetini karşılaştırıp ve vakıf mallarını tespit etmeye çalıştık.
Coğrafya olarak da bize yakın, turistik sezondayız şu
anda. Günümüzde sezon olarak şeye gittiklerinde, Midilli'ye gittiklerinde zaten yapılarla ister istemez karşılaşacaklar.
Sadece şey soracaktım son olarak. Her gün
Ayvalık'tan Midilli'ye, yani gemiler var.
Lezbos Adası'na
gidebilirler.
Çok güzel.
Ve oradaki idareciler de, yani belediyede ve diğer Kültür Bakanlığı'nda, yani Kültür Müdürlüğü'ndeki idareciler de çok sıcak, yani Türkiye'ye sıcak bakıyorlar. Ve turistlere de bu yapıları gördüğünde Hasanpaşa Çeşmesi'ni görmelerini istiyorum.
İnşallah gitsinler ve görsünler. Sevgili dinleyenlerimiz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil hocamızla birlikteydik. Teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
kapanıp anılara yorar ayrılığın yükü geçip üzerimden başa sarıyor. Niye yetmiyor yine geceler sanki unutmuş doğmayı bize güneş. Anla şu çilemden geçtim bu bedenden yine seni beklerken. Çekip gidemez kalp böyle tükenirken kırılıp dökülürken. Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe.
Sevgili dinleyenlerimiz, Kosova'nın müzik sanat dünyasında ün yapmış bir aileyi konuk ediyoruz programımıza. Kazaz ailesi, yıllardır ailece üç nesil müzik ve sanatla ilgilenen Kazaz ailesinin geleneksel sanat uğraşısının izinden giden Ela Kazaz, Kosovalı Türklerin gururu oldu. Kosova'nın tek müzik festivali olan Prizren Zamba Müzik Festivali'nde iki ödül kazandı. 15 yaşındaki Ela Kazaz, Bir Şarkı Söyle isimli şarkısıyla jürinin ikincilik ödülünün yanı sıra seyirci oylarıyla belirlenen festivalin en iyi eser ve performans ödülünü de aldı. Eserin bestesi Ela Kazaz'ın babası Tolga Kazaz'a ait. Yıllardır festivalde Türk müziğini başarıyla temsil eden aileden Hüseyin Kazaz ve Tolga Kazaz da bugüne kadar söz konusu festivalin başta altın mikrofon, seyirci ödülü ve ilk üçe giren değişik derece ödüllerini kazanmışlardı. Bu ailevi gelenek kuşaktan kuşağa aktarılarak aralıksız başarı ve ödüllerle devam ediyor. Biz de şu anda besteci ve ses sanatçısı Tolga Kazaz'la öncelikle konuşacağız. Sonradan da sesini bize Ela Kazaz duyuracak. Ses sanatçısı Ela Kazaz sohbetimize katılacak. Tolga Bey hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz, iyiyiz. Başarılarınızla biz de memlekette kıvanıyoruz, gurur duyuyoruz sizlerle.
Çok teşekkür ederiz. Biz de çok gururlanırız, çok onurlanırız bu ödülü kazandığımız için.
Evet, sizin bir aile geleneği olduğunu söyledim bunun. Ne dersiniz, bir özetlemek ister misiniz bu müzikle olan dostluğunuzu?
Valla bizim bu müzikle olan ilgimiz işte üç kuşaktır devam etmekte. Babam Hüseyin Kazaz, Prizren'in önde gelen şarkıcı ve bestecisi olarak müzik hayatına başladı.
Evet.
Ondan sonra ben de aynı geleneği devam ettirdim. Şimdi de nasip benim kızım aynı müzikle ilgileniyor. Hı hı. Babam 1970'li yıllarda Kosova Prizren'in Ay Yıldızlar genç grubunu kuranlardan biriydi. O dönem işte farklı festivallerde kendi besteleriyle yer alıp farklı dereceler kazandı. Hı hı. Ondan sonra da işte ben dünyaya geldiğimde 11 yaşından itibaren farklı festivallere katıldım.
Evet.
Kosova'da. Şimdi ise kızım Ela bizi aynı şekilde gururlandırmaya devam ediyor. Soyadımızı da ilk üç nesil farklı ödüllere taşımakta.
Evet, bugüne kadar almış olduğunuz ödüllerin sayısını bilmiyorum ama herhalde evinizde çok özel bir yerdedirler onlar. Biraz bahsedebilir misiniz almış olduğunuz ödüllerden?
Şimdi bizim evde üç nesilinde ödülleri olduğu için ya çok, böyle bayağı çok
harika
köşe var bizim evde.
Hı hı.
İşte Ela'nın da bu son iki ödülü eklenince dolabımızı biraz daha büyütmeye karar verdik.
Hı hı, hı.
Benim babam Hüseyin Kazaz'ın bir sürü ödülü var. Benim de keza aynı öyle bir sürü ödülüm var.
Hı hı.
Ela'nın yeni yeni kazandığı ödüller de bizim o ödül köşemize yavaş yavaş ekleniyor.
Harika.
Hani böyle bayağı tarihlerle vermeye kalksam zamanımız yeter mi bilmiyorum.
Harika, ne güzel, ne kadar güzel. Gayet güzel bir cevaptı bence. Peki Tolga Bey acaba Türkiye'de katıldığınız festivallerde var mı? Bunun yanı sıra hangi festivallere katılıyorsunuz?
Türkiye'de resmi olarak ben bir tek festivale katıldım. İzmir adında festivale katıldım.
Hangi festival? Ben
2015 senesinde festivale katıldık.
Evet.
Türk dünyasından 24 ülke yer almıştı o festivalde.
Evet.
İstanbul'da düzenlendi o festival. Hı-hı. Oraya katıldım bir tek festival olarak Türkiye'de.
Hı-hı.
Yoksa 6 senedir Türkiye'de müzisyen olarak çalıştım. Türkiye'nin gözde beldelerinden, deniz sahillerinden.
Hı-hı.
İşte Bodrum, Alanya, Antalya, Kemer'de 6 sene müzik yaptım. Ondan sonra Kosova'ya döndüm 99'da savaşın sona ermesiyle birlikte.
Evet.
Ve Kosova'da müzik hayatıma devam ettim.
Hı-hı.
Ama Kosova'da festivallere ilk başta da söylediğim gibi 11 yaşımdan itibaren katılıp ilk festivalde üçüncülük ödülüne layık görüldüm ve öyle müzik kariyerime devam ettim.
Harika. İlk festivalde üçüncülük diyorsunuz. Demek ki Ela'nınki de çok önemli bir başarı. Onunki birincilik değil mi?
Ya zaten Ela ilk festivaline Prizren'de kreşler arası düzenlenen bir festivale katıldı.
Hı hı.
İlk 3 yaşını doldurmuştu. İlk çocuk festivalinde birinciliği kazandı zaten.
Harika. Hadi o zaman Ela'ya da verin telefonu. Onunla da biraz konuşalım, olur mu? Yanınızda değil
tamam,
mi Ela?
Tamam. Hemen yanımda. Sizi sabırsızlıkla bekliyor.
Ne diyor?
Sizi sabırsızlıkla bekliyor.
Oo, canım benim. Hadi biz de onun sesini duymak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Ödüllü sese kolay mı? Teşekkür ederiz Tolga Bey katkılarınız için. Ela'cığım merhaba. Tebrik ediyoruz seni.
Merhabalar.
Tebrik
ederim. Teşekkür ederim.
Çok çok büyük bir kıvanç duyduk gerçekten. Geçen hafta bu haberi paylaştık biz Ela. Kosovalı Türklerin gururu oldun. Sen sadece Kosovalı Türklerin de tüm Türklerin de gururu oldun aynı zamanda. Bu senin katılmış olduğun kaçıncı festivaldi o zaman? Oradan başlayalım mı sohbetimize?
Bu festivalin 34. yılıydı bu yıl.
Evet. Senin katıldığın kaçıncı festival Ela'cığım?
Bu benim katıldığım... Beşinci festival.
Oo, bayağı. Sen bu konuda aslında bayağı bir tecrübelisin. Peki bu birincilik sana neler hissettirdi? Hani sadece birincilik de değil sevgili dinleyenlerimiz. Prizren Zambağa Müzik Festivali'nde 2 ödül birden kazandı Ela. 15 yaşında olduğunda bir de hatırlatmak isteriz. Bir Şarkı Söyle isimli şarkısıyla jürinin ikincilik ödülünün yanı sıra ikincilik ödülü. Ama bir taraftan da seyirci oylarıyla belirlenen festivalin en iyi eser ve performans. Biz bunu da çok değerli buluyoruz. En iyi eser ve performans. Evet, sen neler hissettin Ela?
Aslında bir yandan da bunu bekliyordum çünkü 3 ay boyunca sürekli durmadan çalıştık babamla birlikte. O da çok yanımda oldu bu süreçte. Yani o olmasa aslında bu kadar güzel bir sonuçlar çıkaramazdık.
Çok güzel. Hedefin ne Ela'cığım?
Hedefim eğer her şey yolunda giderse bu yoldan devam etmek.
Müzikle devam etmek. Peki bize şimdi o güzel sesinle o ödüllü eserden şöyle o madem performans da ödüllüymüş bir de radyoda performans yapsan da bitirebilir. Bir kuble okusan bize olur mu? Babanın şarkısını. Hadi Ela seni dinliyoruz.
Bu şarkıyı mı?
Evet tabii ki ödüllü şarkıyı.
Tamam söylüyorum.
Haydi bakalım birazını söyle bize.
Özledim sesini ne olur konuş. Bir gün açtır zamanların ötesinden. Karanlıklar içindeyim, kapkarayım bugün gel. Gök mavisinden, deniz mavisinden bana bir şarkı söyle. Özledim sesini ne olur konuş. Bir gün açtır zamanların ötesinden. Karanlıklar içindeyim, kapkarayım bugün gel. Gök mavisinden, deniz mavisinden
bana bir şarkı söyle.
Harikasın Ela, çok teşekkür ederiz. Tolga Kazaz, ellerinize sağlık sizin de. Ela'cığım, sesine, nefesine kuvvet versin Allah ve biz seni çok daha güzel yerlerde göreceğiz, bundan eminiz. Her ikinize de teşekkür ediyoruz Kazaz ailesi bireyleri olarak.
Biz size çok teşekkür ediyoruz bizi programınıza davet ettiğiniz için.
Teşekkürler Tolga Bey.
Çok onurlandık. Çok teşekkür ederim.
Ela'cığım, alnından öpüyorum kuzum. Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle biz nihayetlendiriyoruz programımızı. Kadriye Şener hazırlıyor bu programı, biliyorsunuz, bizim için, sizin için, Balkanlar için ve ben Yasemin Pamukçu, Gökhan Polat'la birlikte çalıştık bugün. Sefa Aktan da vardı teknik masada. Veda ediyoruz artık size. Önümüzdeki hafta inşallah yine Balkanlara yolculukta sesimi size duyurmak istiyoruz. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.